Ayrım 4.
Sicilya'nın çocukları gururlu olduğu ve kimseden korkmadıkları için bu durum baba April'i şaşırtıyordu. 10 yaşındaki melek yüzlü bu oğlanlar daha şimdiden kısa namlulu tüfeklerle tanışmış bulunuyorlardı. Baba April bazı uzun yaz gecelerini de Astor ve Katarina ile birlikte güzel düzenlenmiş bahçede portakal ve limon ağaçları havayı mis kokularıyla doldururken yemek yiyip soğuk içkileri içerek değerlendiriyordu. Kimi akşamlar babanın çocukluk arkadaşları villaya, akşam yemeğine ve iskambil oynamaya çağrılıyordu. Bu sırada içki servisini yapan Katarina'ya Astor yardım etmekteydi. Katarina ve baba Raymond April herkesin önünde kesinlikle birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmuyorlardı. Gene de onların arasındaki ilişki köyde sezinlenmişti. Bu nedenle hiç kimse genç kadına cinsel yönden yaklaşmaya cesaret edemiyor, evin gerçek hanımı oymuş gibi saygı göstermekte kusur etmiyorlardı. Baba April'e yaşamının hiçbir dönemi bu kadar hoş görünmemişti. Sicilya'ya yapılan bu yolculuğun bitmesine 3 gün kala hiç akla gelmeyen bir olay yaşandı. Köyün sokaklarında yürürken babayı kaçırdılar. Komşu kasaba Çinesi, Sicilya'nın gözlerden ırak ve en az gelişmiş yeriydi. Oradaki yerel mafya örgütünün vahşi ve korkusuz yaratılışlı liderinin adı Fisolini idi. Kasabasındaki egemenliği tartışmasız olan bu adam, adadaki diğer mafya örgütleriyle hiç iletişim kurmazdı. Bu yüzden baba April'in gücünü bilmiyor, bu gücün herkesten uzak ve güvenli saydığı, kendi dünyasına sızabileceğini düşünemiyordu bile. Onun tek bildiği, kuralları çiğneyip komşu mafya örgütünün egemenlik alanına saldırıda bulunduğuydu. Bu Amerikalı öylesine büyük riskin göze alınabileceği kadar zengin biri gibi görünüyordu kendisine. Bu nedenle baba April'i uygun bir zamanda kaçırıp fidye istemeye karar vermişti. Örgüt mafyanın temel ünitesidir ve genellikle aralarında kan bağı olan akrabalardan meydana gelir. Doktor, avukat ve benzeri yasaya saygılı yurttaşlar kendi çıkarlarını korumak üzere bir örgüte bağlanırlar. Bir örgüt kendi içinde çok iyi organize olur. Ancak kendisinden daha güçlü örgütlerle de yakınlık kurmak zorundadır. Böylece halkalar halinde birbirine bağlanan bu türden organizasyonlar genelde mafya adıyla adlandırılırlar. Ancak böyle oluşmuş organizasyonların başında bir genel yönetici bulunmaz. Bir mafya örgütü belli bir bölgede özel bir haraç alma alanında uzmanlaşır. Söz gelişi suyun fiyatını kontrol eden örgütler vardır. Bunlar devletin su fiyatını ucuzlatmak için barajlar kurmasını engeller. Bu yönden devletin tekelini kırarlar. Başka bir örgüt besinleri denetler ve gerekli piyasaları oluşturur. Bu örgütlerden en güçlü olanları Sicilya'daki yeni inşaat işlerini kontrol eden Palermo'daki Clerichuzio örgütü ile bir de Roma'daki politikacıları denetleyen ve tüm dünya üzerindeki uyuşturucuların taşınması işinde uzmanlaşan Corleone örgütü idiler. Bunlardan başka sevdiğine balkon önünde serenat yapmak isteyen sevgililerden haraç alan küçük ve önemsiz örgütler de vardır. Bütün örgütler suç işleme etkinliğine bulaşmıştır. Örgüte haracını ödeyen masum yurttaşların eşya ya da parasının başkaları tarafından çalınmasına örgütçe göz yumulmaz. Bir kişinin cüzdanını kapmak için onu bıçaklayan ya da kadınlara tecavüz eden kişiler daha mahkemelerdeki resmi işlemleri bitmeden önce ölüm cezasıyla ortadan kaldırılırlar. Ayrıca örgütler zinayı hoş görmez. Böyle bir durumda hem kadın hem de erkeğin öldürülmesi çevrede anlayışla karşılanır. Yoksul bölgedeki Fisolini'nin örgütü pek fazla para kazanamıyordu. Kutsal ikonaların satışını denetliyor, çiftçinin hayvanlarını koruduğu için haraç topluyor ve arada bir dikkatsiz zenginlerin küçük çocuklarını kaçırıp fidye alıyordu. İşte bu nedenlerle köyün sokaklarında keyifle yürüyen baba Raymond April, dünyadan habersiz Fisolini ile adamları tarafından Amerikan ordusundan hurdaya çıkarılmış 2 kamyondan birine bindirilerek kaçırıldı. Köylü giysileri içindeki 10 adam tüfeklerle silahlanmıştı. Baba April'i kollarından yakalayıp ayaklarını yerden keserek onu ilk kamyonun içine attılar. O anda hiç duraksamayan küçük Astor da baba April ile birlikte olmak için kamyonun arkası açık kasasının içine zıpladı. Haydutlar çocuğu kamyondan dışarı atmak istediler. Ama Astor kasanın tahta direklerine sarılıp onlara direndi. 2 kamyon Montelepre çevresinde uzanan dağlarda 1 saat kadar yol aldı. Daha sonra kafiledeki herkes kamyonlardan at ya da eşek sırtına geçerek Sicilya'nın güzel mavi göğüne doğru kayalık terasları tırmandılar. Yolculuk boyunca küçük oğlan iri yeşil gözleriyle olanları izledi ama tek kelime etmedi. Güneşin batımına doğru dağların arasındaki bir mağaraya vardılar. Onlara bir süre sonra akşam yemeği olarak ızgara koyun eti, evde pişirilmiş ekmek ve şarap verildi. Kaldıkları konaklama yerinde elle yontulmuş tahta muhafaza içinde küçük bir kutsal Meryem heykeli vardı. Fisolini vahşi bir adam olmasına karşın dindardı. Ayrıca köylülere özgü bazı incelikleri de taşır gibiydi. Yanlarına yaklaşıp kendisini baba ve oğlana tanıttı. Söylemedi ama onun haydut grubunun lideri olduğu kuşku götürmezdi. Tıknazdı ve bir goril kadar güçlü olduğu anlaşılıyordu. Belinde kuşağının arasında iki tabancası ve elinde tüfeği vardı. Yüzü Sicilya'nın taşları gibi soğuk ve sert hatlar taşıyor ama arada bir gözlerinde neşeli parıltılar görünür gibi oluyordu. Yaşamaktan keyif alır gibiydi. Özellikle şu anda değeri altınla ölçülecek bir Amerikan servetini elinin altında bulundurduğu için sık sık espriler yapıyordu. Onda taşıdığı kötülüğün izleri yoktu pek. "Sayın Ekselansları," diyerek babaya hitap etti. "Bu küçük oğlan hakkında endişe duymanızı hiç istemem. Yarın sabah fidye isteme mektubumuzu kasabaya o götürecek." Astor yemeğini büyük bir iştahla yiyordu. Daha önce bu ızgara koyun eti gibi lezzetli bir yemeği hiç tatmamıştı. Sonunda neşeyle yüreklenmiş bir sesle, "Hayır, ben Raymond amcamla birlikte burada kalacağım," dedi. Fisolini güldü. "İyi yemek insana yüreklilik kazandırır. Ekselanslarına derin saygımı göstermek üzere yemeği kendim pişirdim. Annemin özel baharatını da kullandım." Ama "amcamla birlikte burada kalacağım" derken küçük Astor'un sesi açık seçik meydan okur gibiydi. Baba April sertçe ama gene de sevecenlikle, "Şu görkemli gece, lezzetli yemek, dağ havası ve senin arkadaşlığın, hepsi pek güzeldi. Kırsal kesimdeki taze çiği özlemiştim ama beni hemen köye götürmeni salık veririm," dedi. Fisolini babaya doğru eğilip karşılık verdi. "Senin zengin biri olduğunu biliyorum ama aynı biçimde güçlü müsün? Senin için kurtarmalık parası olarak yalnızca 100.000 Amerikan doları isteyeceğim." "Bu bana hakaret olur," dedi baba. "Böylece benim ünümü yerle bir edersin. O parayı iki katına çıkar. Bu oğlan için de 50.000 dolar ekle. Para sana ödenecektir ama daha sonraki yaşamın acılar içinde geçecek." Biraz duraklayıp bir kez daha konuştu. "Bu denli düşüncesiz olmana şaşıyorum senin." Fisolini içini çekti. "Beni anlamalısınız ekselansları. Yoksul bir adamım. Elbette ki bölgemde neyi istersem alabilirim. Ancak Sicilya'nın bu bölgesi benim gibi adamları besleyemeyecek kadar yoksul ve lanetli bir yerdir. Servetimi oluşturmak için tek şansımın sen olduğunu anlamalısın. Önce bana hizmetlerini sunman için gelmen gerekirdi. Yetenekli insanları her zaman ve her yerde kullanabilirim," dedi baba April. "Bunu şu anda söylüyorsun. Çünkü zayıf ve çaresiz durumdasın. Zayıf durumdaki kişiler her zaman öyle cömerttir ki... Ama senin öğüdüne uyacak ve iki katı kurtarmalık bedeli isteyeceğim. Gene de bunun için suçluluk duyacağım. Bana göre hiçbir insan bu kadar para etmez. Ve şu çocuk için para almadan onun gitmesine izin vereceğim. Neden dersen, ben çocuklara karşı zayıfım. Çünkü evde beslenmesi gereken 4 evladım var." Baba April Astor'a, "Gidecek misin?" diye sordu. "Hayır, seninle birlikte burada kalmak istiyorum," diyen çocuk başını öne eğdi. Sonra Astor gözlerini kaldırıp amcasına bakarken baba April, "Öyleyse Fisolini, çocuğun burada kalmasına izin ver," dedi. Fisolini başını salladı. "Oğlan geriye gidecek. Benim özenle korunması gereken iyi bir ünüm var. Çocuk kaçıran biri olarak tanınmak istemem. Çünkü ekselansları, size karşı ne denli büyük saygım olursa olsun, onlar bana ödeme yapmazlarsa seni parça parça edip yollayacağım. Eğer ödeme yapılırsa Pietro Fisolini'nin onuru adına yemin ederim ki bıyığının tek kılına bile dokunulmayacak." "O para ödenecektir," diyen baba dingin bir sesle konuşuyordu. "Şimdi bize izin ver de işleri en iyi hale sokalım. Yeğen, sen şu şarkılarından birini bu incelikli adamlara söyle." Astor 10 küsur hayduda şarkılar söyledi. Onlar şarkıları dinlerken kendilerinden geçer gibi olup oğlana övgüler yağdırdılar. Sevecenlikle başını okşadılar. Gerçekte herkes için büyülü anlar yaşanıyor ve dağlar Astor'un tatlı sesinden yükselen aşk ezgileriyle doluyordu. Yakındaki bir mağaradan uyku tulumları ve battaniyeler getirildi. Fisolini, ekselansları sabah kahvaltısı için ne emrederler? Belki de yakındaki akarsudan tutulmuş taze balık istersiniz. Sonra öğle yemeği için makarna ve dana eti iyi gelir mi size? Emirlerinizdeyiz sizin, dedi. Teşekkür ederim, diye yanıt verdi baba. Bir parça peynir ile meyve yeterli olacaktır. Çocuğa, iyi uyu, diyen Fisolini onun bakışlarındaki mutsuzlukla yumuşamış gibiydi. Yarın kendi yatağında dinleneceksin. Astor hemen uyumak üzere babanın yanında toprağa uzandı. Baba April kollarıyla onu sararken, yanımda kal, dedi. Yükselen ateş koru kırmızısı renkli güneşin ışınları yüzüne düşene değin oğlan mışıl mışıl uyudu. Ama aynı anda yükselen takırtılı sesler onu uyandırdı. Hemen kalktı ve mağaranın silahlı 50 adamla dolu olduğunu gördü. Sakin, incelikli ve ağırbaşlı baba April kalabalığın ortasında büyük bir taşın ucuna ilişmiş, elindeki fincandan kahvesini yudumluyordu. Astor'un kalktığını görünce bir el hareketiyle oğlanı yanına çağırdı. Astor, kahve içer misin? Sonra yanındaki adamı gösterdi. En iyi arkadaşım Bianco, bizi o kurtardı. Oğlan takım elbise giyinmiş, kravat takmış, silahsız olan ama Fisolini'den çok daha korkunç biriymiş gibi görünen dev yapılı adama baktı. Bu adamın ağarmış kıvırcık saçları ve kanlanmış iri gözleri vardı. Gücünü çevresine yayar gibiydi. Oysa yumuşak ve ciddi bir ses tonuyla konuşmaya başlayınca gücünü gizler gibi oldu. Bianco, baba April, bu denli genç kaldığım ve sizi köylüler gibi toprağın üzerinde yatmak zorunda bıraktığım için özür dilerim, dedi. Ama haberi alır almaz buraya geldim. Fisolini'nin kalın kafalı biri olduğunu bilirdim. Ancak böyle bir şeyi yapmaya yürekleneceğini hiç ummazdım. Sonra dışarıdan çekiç sesleri duyuldu. Bazı adamlar mağaranın dışına doğru yürüyorlardı. Astor kalkıp dışarı bakınca iki genç adamın tahtaları çakıp haç yaptıklarını gördü. Daha uzakta Fisolini ve adamlarının yere yatırılmış ya da ağaçlara bağlanmış bulunduklarını ayırt etti. Bianco, baba April, bu serserilerden ilk olarak hangisinin yargılanmasını istersiniz, diye sordu. Fisolini, dedi baba April, çünkü liderleri o. Octavius Bianco, bir mumya gibi sıkıca bağlanmış Fisolini'yi yerde çekip sürükleyerek baba April'in önüne getirdi. Adamları Fisolini'yi tutup babanın önünde ayakta durmaya zorladılar. Bianco, Fisolini, sen nasıl böyle kalın kafalı biri olabiliyorsun? Baba April'in benim korumam altında olduğunu, öyle olmasa onu benim kaçıracağımı bilmiyor musun, dedi. Bir çanta benzin ya da bir şişe sirke ödünç aldığını mı sanıyorsun sen? Ben senin kasabana hiç el uzattım mı? Oysa sen her zaman kafanın dikine giden bir adam oldun ve sonunda yasa boğulacaksın. Eh, şu anda İsa gibi haça gerildiğinde baba April ve onun küçük yeğeninden özür dilersin artık. Ben merhamet edecek ve haça gerilmenden önce seni tabancayla vuracağım. Baba April Fisolini'ye baktı. Haydi saygısızlığının nedenlerini açıkla. Fisolini olduğu yerde dikilmeye çaba harcayarak gururlu bir sesle, saygısızlığım sizin kişiliğinize karşı değildi ekselansları, dedi. Yalnızca sizin ne denli önemli ve arkadaşlarınız için ne kadar değerli olduğunuzu bilmiyordum. Şu geri zekalı Bianco bu konuda beni iyice bilgilendirmeliydi. Ekselansları, ben bir hata işledim ve bedeli neyse ödemeliyim. Adam biraz durdu ve sonra kaşlarını çatıp Bianco'ya doğru bağırmaya başladı. Lanet olası adamlarına söyle de çivi çakmayı bıraksınlar. Gürültüden sağır olacağım neredeyse. Sen beni öldürsen bile korkutamazsın. Bir kez daha duraklayan Fisolini gene babaya döndü. Beni istediğin gibi cezalandır ama adamlarıma dokunma. Çünkü onlar benim emirlerime uydular. Hepsinin bakılacak bir ailesi var. Eğer bu adamları öldürürsen tüm köyü yıkıma uğratmış olursun. Baba April bu sözleri küçümseyen bir tavırla konuştu. Adamların hepsi sorumlu kişiler. Eğer senin yazgını paylaşmazlarsa onlara teker teker hakaret etmiş olacağım. Bu noktada Astor, bir çocuğun aklıyla düşünse bile onların ölüm kalım sorunu hakkında konuştuklarını sezinleyebiliyordu. Fısıldayarak söze karıştı. Amca, bu adamın canını yakma. Baba April bu fısıldamayı işittiğini gösteren bir işarette bulunmadı. Fisolini'ye dönüp devam et dedi. Sorgular gibi bakan ama hemen kendini toparlayıp gururlu görüntüsüne giren Fisolini, kendi yaşamam için size yalvarmayacağım dedi. Ancak şurada yatan ya da ağaca bağlı olan on adam benim kan bağıyla akrabamdır. Eğer onları öldürürsen karı ve çocuklarını yıkıma uğratacaksın. O adamlardan üçü benim damadımdır. Geçimleri kesin kes bana bağlıdır. Benim kararlarıma güvendiler. Eğer onların gitmesine izin verirsen, ölünceye kadar sana bağlı kalacaklarına yemin ederim. Onlar sadık kişilerdir. On sadık dost önemli bir şeydir. Bana senin büyük adam olduğun söylendi. Ancak acıma göstermezsen gerçekten büyük adam olamazsın. Elbette ki bunu huy haline getirmek zorunda değilsin. Ama bir kez olsun böyle davran. Susan adam Astor'a gülümsedi. Baba Raymond April için bu çok bildik bir andı. Kuşkusuz kararı adamın konuşmalarından etkilenmeyecekti. O yaşamı boyunca gönül borcunun gücüne hiç güvenmemiş ve ölüm dışında hiçbir şeyin kişinin özgür iradesini değiştirmeyeceğine inanmıştı. Duygusuz tavırlarla Fisolini'ye bakarak başını salladı. Bunun üzerine Bianco işin gereğini yapmak üzere yerinden fırladı. Astor amcasına doğru birkaç adım atarken doğrudan onun gözlerinin içine bakıyordu. Çocuk her şeyi anlamıştı. Fisolini'yi korumak ister gibi elini ileri doğru uzattı. Bu adam bizim canımızı yakmadı. Yalnızca paramızı istedi. Baba April yeğenine gülümsedi. Bu da hiçbir şey yapmadı anlamına gelir mi? Ama onun geçerli bir nedeni vardı. Ailesini doyurmak için para istiyordu. Ben bu adamdan hoşlandım. Lütfen amca. Baba ona bir kez daha gülümseyip bravo dedi. Elini tutan çocuğa bakmadan uzunca bir süre suskun kaldı. Uzun yıllardan beri ilk kez baba April içinde acıması gerektiğini algıladığı bir anı yaşıyordu. Bianco'nun adamları çok sert olan küçük prolarını yakmışlardı. Pro dumanı dağdan esen temiz dağ yelinin getirdiği havayla bayrak gibi geziniyordu havada. Adamlardan biri ileri doğru yürüyüp av ceketinin cebinden yeni bir pro çıkararak babaya sundu. Astor bunun yalnızca incelik değil, saygı gösterisi olduğunu anladı. Baba proyu aldı ve adamın avuçlarıyla oluşturduğu rüzgar siperinin içinde yaktı. Baba Raymond April düşünceli tavırlarla prosunu ağır ağır tüttürdü. Ben sana acıyarak hakaret etmeyecek ama bir iş önerisinde bulunacağım Fisolini. Sende kötülük tohumları olmadığını ve benimle yeğenime elinden geldiğince saygılı davrandığını gördüm. Bu nedenle sana yapacağım iş ayarlaması şöyle olacak. Sen yaşayacaksın, arkadaşların da ölmeyecek. Ancak hepiniz yaşamınızın sonuna kadar benim emrimde olacaksınız. Astor içinde büyük bir rahatlığı algılayarak Fisolini'ye gülümsedi. Bağları çözülen haydut liderin diz çöküp baba April'in ellerini öpüşüne baktı. Çevresindeki silahlı adamların keyifle prolarını tüttürdüğünü ve küçük bir dağ kadar heybetli olan Bianco'nun bile keyifle titrediğini ayırt etti. Fisolini mırıldandı. Tanrı kutsasın sizi ekselansları. Baba April, prosunu yakınındaki bir taşın üzerine koyup konuşmaya başladı. Senin bu kutsama dileğini benimsiyorum. Ancak şunu anlamanı isterim. Bianco beni kurtarmak için hemen buraya geldi. Sen de gerektiğinde böyle yapmalısın. Ben Bianco'ya belli tutarda bir parayı öderim. Sana da her yıl öyle bir ödeme yapacağım. Ancak tek bir sadakatsizlik durumunda seni ve tüm dünyanı yerle bir ederim. Senin karının, çocuklarının, yeğenlerinin ve damatlarının yaşamı sona erer. Fisolini yerden doğruldu. Babaya sarıldı ve gözyaşlarına boğulur gibi oldu. Ve işte böylece baba April ve yeğeni Astor daha resmi bir şekilde birbirlerine iyice bağlanmış oldular. Kendisine böyle bir acıma durumuna inandırdığı için baba April yeğenini, Astor da Fisolini ile on adamını bağışladığı için amcasını sevdi. Bu bağlılıkları onların yaşamının sonuna değin sürdü. Gracia villasındaki son gecelerinde baba April, espresso kahvesini içiyor ve Astor da gene salamura fıçısından aldığı zeytinleri yiyordu. Çocuk her zamanki neşeli havasında değildi, pek dalgınlaşmıştı. Baba April, Sicilya'dan ayrılacağın için üzülüyor musun diye sordu. Hep burada yaşamayı isterdim dedi çocuk, zeytin çekirdeklerini cebine koyarken. Öyleyse biz de her yaz buraya geliriz. Astor ona yaşlı ve çok akıllı bir arkadaşıymış gibi bakarken kendi çocuksu yüzü de sorumluymuş gibi görünmekteydi. Sonunda oğlan baklayı ağzından çıkardı. Şu Katerina senin kız arkadaşın mı? Baba April gülerek o benim çok iyi bir arkadaşımdır dedi. Astor bu yanıtı biraz düşündü. Yeğenlerim Katerina'yı tanıyorlar mı? Hayır, çocuklarım onu tanımıyorlar dedi baba April. Bir kez daha oğlanla birlikte olmaktan keyiflenmişti. Şimdi sırada hangi sorunun bulunduğunu merak ediyordu. Astor pek ciddileşmişti. Yeğenlerim senin Bianco gibi çok güçlü bir arkadaşın olduğunu ve sen bir şey istediğinde onun kesin kes yapacağını biliyorlar mı? Baba hayır diyerek yanıtladı. Ben de bir şey söylemeyeceğim derken Astor söz verir gibi konuşuyordu. Yeğenlerime bizi kaçırma olayından da söz etmeyeceğim. Baba April, içinde bir gurur dalgasının kabardığını algıladı. Omerta yasası bu çocuğun genlerine işlemişti sanki. O gece geç saatte Astor yalnız kalınca bahçenin uzak köşesine kadar yürüdü. Orada diz çöküp elleriyle küçük bir çukur kazdı. Cebine sakladığı zeytin çekirdeklerini çıkarıp bu çukura gömdü. Sicilya'nın bu gece soluk lacivert olan göğüne bakıp kendisine amcası gibi yaşlı bir adam olarak benzeri bir gecede bu bahçede oturup kendi diktiği gelişmiş zeytin ağaçlarını gözler durumda düşledi. Baba April'in inanışına göre bundan sonra yaşananlar tümüyle yazgıya uygundu. Astor 16 yaşına girene dek her yaz birlikte Sicilya'ya yolculuk ettiler. Bu arada babanın aklının gerisinde oğlanın geleceğine ilişkin belli belirsiz çizgiler oluşmaktaydı. Astor'u bu hedeften saptıran bunalımı yaratan babanın kızı Nicole oldu. 18 yaşında ve Astor'dan 2 yaş büyükken kız, oğlana sırılsıklam aşık oldu ve ateşli yapısı nedeniyle bu durumu gizlemek üzere pek az çaba harcadı. Duygusal biri olan, çabucak aşık olan Astor'un davranışlarından tümüyle etkilenmişti. Gençliğin verdiği ateşli cinsellikle kızla olan birbirlerinin oldular. Baba April böyle bir duruma izin veremezdi. Ama o taktiklerini savaş alanının gereklerine göre uygulayan bir generaldi. Gençlerin aşk macerasını bildiğini gösteren hiçbir imada bulunmadı.